Sayfa 55. 6. Halime gelin yumruklarıyla gözlerindeki uykuyu dağıtmaya çalışarak, "Kim o?" diye yürüdü kapıya. Dışarıdan genç bir erkek sesi, "Benim," dedi. "Ben Zeynel. Yanımda Bekir de var, Halil de." Halime kapının sürgüsünü çekerken, "Ya babam? Babam nerede?" diye sordu. "Reis dede mi? Dur anlatayım sonra içeride." Kapının sürgüsünü çekince de hemen girdiler içeri. Halime gelin, "Hoş geldiniz" bile demeyi akıl edemeden şaşkın şaşkın bakıyordu bu üç genç gemicinin yüzüne. Neden sonra, "Nerede reis babam?" diye üsteledi. "Oturun da anlatın bana. İnebolu'da kaldı değil mi? Sağ değil mi gayrı? Bıraktınız geldiniz ha. Söylesenize sandalı da İnebolu'da mı bıraktınız?" "Sandalı getirdik. Kabı Ali bir kaptan buldu. Cideli bir kaptan. Çektik iskeleye sandalı." Sırtındaki zembili yere koymayı akıl edemeden öyle duruyordu ayakta. "Bırak o zembili de otur şöyle," dedi Zeynel'e. "Yolda önce bir taka yolumuzu kesti," diye başladı Zeynel. "Sonra gümrükçülerden öğrendik. Karaniko'nun adamlarıymış. Başlarında Laz başlığı, Pontusçu diyor kolcular onlara. İyice yıldız poyraza tutulduk. Peşinden bir yağmur ki sorma. Reis dede bizi başı altına soktu. Kendisi dümende. Gocuğunu giydirdim giydirmesine ama İnebolu'ya kadar ıslandı, göğneğine kadar. Sandalı boyran altına çekince dedede bir ateş bir ateş. Kabı Ali hastaneye yatırdı. Bize çok yardımı dokundu Kabı Ali'nin." "Anladım. Gerisini anlatma. Hastaneden çıkamadı bir daha." Memiş de uyanmıştı. "Anne!" diye seslendi. "Kim onlar?" Annesi duymamıştı bile çocuğun içeriden sorduğunu. Karmakarışık şeyler düşünüyordu. İşte korktuğu şey başına gelmişti en sonunda. Kocası bir asker kaçağıydı. Peşinde jandarmalar dolaşıyordu. Onu da bir kör kurşunla boylu boyunca uzatacaklardı bir çalılığın dibine. Kötü mü etmişti yoksa onu eve alıp saklamamakla? Babasının ölümünü duyunca bugünlerde mutlaka gelecekti kapıya. O zaman ne yapacaktı? Köyde bir çocukla kalması çok zor olacaktı artık. Kardeşin yanına mı gitmeliydi? "Anne!" Memiş kalkmış kapının önüne dikiliyor, gelenlerin kim olduğuna bakıyordu uykudan şişmiş gözlerle. Bekir abisini tanır tanımaz koştu yanına. "Hani?" dedi. "Halka şekerim?" "Zembilde," dedi Bekir. "Hele gel otur yanıma." Memiş kuşkulu kuşkulu baktı Zeynel'e. "Dedem nerede?" dedi. "Reis dedem." Anasına kapalı da olsa bir cevap bulup veren Zeynel, 7 yaşındaki çocuğa söyleyecek bir söz bulamıyordu. "Deden mi?" dedi. "Deden gelecek." "Neye getirmediniz onu?" "Sandalla gelecek." "Sandal nerede?" "İskelede, Cide'de." "Gelsin dedem, sandal da gelsin. Bekir abi, dedem gelsin." "Yarın sandal gelecek, sen git şimdi uyu. Ben de uyuyacağım." Halime gelin biraz kendine gelir gibi olmuştu. "Uşaklarım," dedi. "Açsınızdır siz. Bir süt çorbası yapayım da doyurun karnınızı. Biraz keşkeğim var kilerde." Zeynel doğruldu oturduğu yerden Halit'e bakarak. "Gidelim biz," dedi. "Duymuşlardır geldiğimizi, merak ederler." "Olmaz," dedi Halime gelin. "Çorbadan sonra gidersiniz. Soracaklarım var daha size." Fazla direnemediler. Zeynel'in anlatacakları vardı daha. Temel Reis hastanede kızı için de oğlu için de çok şeyler söylemişti kendisine. Sandalı kendisine emanet etmişti. "Askere gidene kadar sandal senin," demişti. "Hak ettin bu sandalın tayfalığını. Yaman denizci olmuşsun. İki payın var. Ölsem de kalsam da." Ocakta çorba pişiren Halime, Zeynel'le neler konuşacağını sıralıyordu aklından. Memiş olandan bitenden habersiz Bekir'le şakalaşıyordu sofada. Çocuğun katıla katıla güldüğünü duyuyor, hem öfkeleniyor hem seviniyordu. Hiçbir şeyin farkında olmayışı ne güzeldi. Kendisi her sıkıntıya hazırdı bu gülüşlerden yoksun kalmaması için. Tencerenin altı sönmek üzereydi. Kocası izinli geldiği zaman kesmişti bu kuru odunları. Bir yıldan fazla oluyordu. Aha onlar da bitmişti işte. Babasıyla getirmişlerdi sandalı atarak. "Zeynel kardeş," diye seslendi. "Sandal Cide'de kalacak değil ya. Halil'le alır gelirsin. Arkadaşların vardır senin." "Hele düşündüğün şeye bak Halime abla," dedi Halil. Deniz biraz kırılsın alır geliriz. Çekeriz kestanelerin altına. Çekmeden oduna gideriz köse altına. Şaşkınlığını saklayamadı Halil. Sen de mi geleceksin bizimle diye sordu. Ne olur gelirsem? Zeynel de şaşırdığı halde ne olacak dedi. İyi olur, sandala binip gelin almaya gitmiyor mu kadınlar? Ben gelin almaya değil oduna gideceğim. Baltamı da alacağım. Odunlukta bir kucak odun bile yok. Önümüz kış. Zeynel diyecek bir şey bulamamıştı. Gideriz Halime abla dedi. Oduna da gideriz. Zora gelince sefere de çıkarız. Çift sürmeye giderken kaymakamdan izin mi çıkarıyor köy karıları? Zeynel işi şakaya boğmak istedi. Ama sandala binerken limandan kağıt isterler. Olmazsa kağıt da çıkartırız. Sandal evin sandalı. Evde kim kaldıysa o kullanır. Kocası askere giden kadın ağzını açıp bekleyecek mi? Tayfa istersen ben hazırım. Reis de dediydi ki, hak ettin bu seferde bu sandalda tayfa olmayı. İki paydan hiç söz etmedi Zeynel. Kadınla paydan söz etmek ayıptı. Hele reis dedenin daha kırkı çıkmadan. Onun hastanede söyledikleri bir delikanlıya yeterdi denizciliğinin ilk yılında. Halil de aşağı kalmazdı Zeynel'den. İşine yararsan beni de alırsın dedi. Daha askerliğime de çok var. Hele benim dedi Bekir. 5 sene tayfalık ederim sana Halime teyze. Ocaklı odanın camı yavaştan tıkırdar gibi olmuştu. Birden camın açılmasıyla içeriye asker urbalı birinin atlaması bir oldu. Sabri'den başkası olamazdı bu adam. Bırak yaygarayı da biraz beni dinle dedi. Evde kalıcılardan değilim. Babamın öldüğünü duydum da geldim. Duydun mu sen de? Duydum dedi Halime hiç kıpırdamadan. Sen bu sandalı yarın satacaksın. Git içeride otur. Nasıl olsa senin eve girdiğini duydu çocuklar. Hangi çocuklar? Halil ile Zeynel. Bir de bizim Bekir. Memiş de uyanık. Çocukların 4'ü de donup kalmışlardı sofada. Sabri uysallaşarak sordu. Peki sen ne pişiriyorsun gecenin bu saatinde? Çocuklara süt çorbası pişiriyorum. Bir çanakta bana verirsin elbet. Elindeki mavzeri çiviye astı. Fişeklileri de taktı üstüne. Çivi çeker mi çekmez mi diye baktı bir süre. Gözü tutmadı. Fişeklikleri omuzuna asallandırdı. Tüfeği aldı eline yeniden. Belki de bir baskından çekiniyordu. Kimseye görünmediğini sanıyordu ama peşinde jandarmaların dolaştığını biliyordu. 2 gün önce ırmakta karşıdan karşıya geçerken sıkıştırmışlardı. Zor kurtulmuştu ellerinden. Şube reisi haber göndermişti Reşit'le. Halit'in ölü olarak ele geçirilmesindeki yardımı öğrenmiş olacaktı. Ama jandarmalar laf dinlemezlerdi. Çektikleri gibi vururlardı teslim olmayınca. ''Merhaba çocuklar.'' diyerek geçti sofaya. ''Merhaba Sabri abi. Babamı bırakmışsınız İnebolu'da öyle mi?'' ''Öyle oldu Sabri abi. Bu uğursuz sandalı satıp parasını getireceksiniz bana yarın. Önümüzdeki kış. Bana para lazım eve de.'' ''Halime abla bir şey diyemez. Bu evin erkeği benim.'' Yere sofra örtüsünü sürmekte olan Halime işine ara vermeden sözünü kesti kocasının. Bu evin erkeği sensin ama askerliğini yapıp gelirsen. Yarın ne olacağın belli değil. Sana geçimin için para gerek. Sandal her zaman yerine konur. Eğer beni çok düşünüyorsan yarın gider şubeye teslim olursun. Sofrayı getirip koydu örtünün üstüne. Çorba çanağını da koydu. Tahta kaşıkları dizdi sofranın çevresine. Kocasının yüzüne bakmadan. Haydin dedi. Geçin sofra başına. Çocuklar oturdular. Sofra örtüsünü çektiler dizlerinin üstüne. Kendisi de geçti Bekir'le Memiş'in arasına. Sabri onların oturduklarını görünce sofraya bir göz attı. Karısı bir kaşık da kendisi için koymuştu. Çağrılmayı beklemeden kaşığın bulunduğu yere geçti oturdu. Tüfeği hala elindeydi. Dipçiyi sofraya gelmek üzere uzattı geriye doğru namlusunu. Kaçaklıktan sonra güvensizlik onda huy olmuştu. Çöplü samanlı saç ekmeğinden iri lokmalar kopararak çorbayı kaşıklıyordu. Sabahtan beri gırtlağından sudan başka bir şey geçmemişti. Parası olsa bile insan içine çıkacak cesareti kalmamıştı. Jandarmaların gününe göre sivil dolaştıklarını öğrenmişti Erkütlü bir kaçaktan. Cide'den ayrılıp Amasra köylerine geçse Samsun'dan tanıdığı oralı bir iki arkadaşın yanında kalabilirdi. Bir üs vardı Amasra'da. Samsun'a gidip gelenler eksik olmazdı. Belki de Samsun'a bir takayla geçer, eski şube arkadaşlarının yardımını sağlayabilirdi. Sabri karnını doyurup kaşığını sofraya bırakmıştı ki kapı vuruldu. Babasını gördüğü andan beri susup kalan Memiş birden koştu kapıya. "Kim o?" diye seslendi. Annesi geceleri kapıya onu gönderirdi. Kapıyı açmadan hep Memiş konuşur, annesi lafa karışmadan dinler ne yapması gerekirse söylerdi sonunda. Memiş'e göre babasının evde olmasıyla olmaması aynı kapıya çıkıyordu ki böyle koşmuştu kapıya. Soruyu tekrarladı. "Kim o?" Tanıdık bir ses cevap verdi dışarıdan. "Benim, ben, Reşit." Başlar Sabri'den yana dönmüştü. Sabri birden yerinden kalkmış, fişekliğini beline sıkı sıkı bağlamıştı. Eve girdiği cama doğru yürürken Reşit sanki ne yaptığını görmüş gibi seslendi. "Sakın Sabri amcamdan atlamasın. Ev sarılı. Jandarma kumandanı haber almış eve girdiğini. Sardı bir bölük jandarmayla. Ev değil, köy bile sarılı. Beni de gönderdi buraya. Şube reisi demiş ki gelsin teslim olsun. Ona erkek sözü. Bir keresine bağışlarım." Halime'nin kaşları çatılmıştı. "Hadi," dedi. "Aç kapıyı da çık, teslim ol." Karısına cevap verecek yerde kapıya çevirdi başını. "Ulan Reşit," dedi. "Beni bu yalanlarla tuzağa mı düşüreceksin? Alıştın kahraman olmaya, öyle mi? İki gözüm kör olsun hilafım varsa. O çipil gözlerin çok sürmez, kör olur yakında. Başka bir yemin biliyorsan et de inanayım. Eğer yalan söylüyorsam, yalan söylüyorsun nasılsa yaşatmam seni. Daha mavzerim elimde, ilkin seni temizlerim." Sonra Halil'e döndü. "Aç Halil kapıyı." Mavzer'in namlusunu burnuna dayamıştı. "Hadi," dedi. "Götür beni jandarma kumandanına." Halil kapıyı açınca Reşit içeriden vuran idare lambasının ışığıyla bir karaltı gibi çıkıvermişti ortaya. Ortalık zifir karanlığı olsa da gene elinde Martin'in bulunmadığı görünüyordu. "Nerede Martin'in be?" diye sordu Sabri. "Yok. Kim aldı?" "Muhtar aldı." "Elinden alırım diye korktu, öyle mi?" "Yok, ondan değil. Karşı gelirsin de seni vururum diye korktu." Keyifli keyifli güldü Sabri. "Öyle ya," dedi. "Haliti bir kurşunda serdin yere. Bana acımış olacak. Düş önüme de gidelim." Reşit beklenmedik bir yüreklilikle, "Bak Sabri ağa," dedi. "Benden kötülük gelmez. Yolumuza çıkarlarsa bana kıymaya kalkışma. Boşuna elini kana bulamış olursun. İşime karışma, yürü." Reşit Sabri'nin namlusuna ucuna çivilenmiş bir kalas parçası gibi yürüyordu karanlıkta. Muhtarın bahçesine zincirlenmiş çoban köpeği, gelenlerin ayak seslerini duymuş olacaktı ki, kuşkulu kuşkulu havlamaya başladı. "Bu köpek ne halt etmeye havlıyor?" diye sordu Sabri. "Ayak seslerimizi duydu da." "Demek başka ayak sesi yok buralarda. Senin jandarmaların nerede pusu kurdular, onu söyle çabuk." "İleride, muhtarın evinin oralarda." "Yalan söylüyorsun, böyle jandarmalık olmaz. Onlar muhtarımı tuzağa düşürecekler, beni mi?" Ayakları birbirine dolaşmaya başlamıştı Reşit'in. "Muhtar dedi ki, ulan jandarma kumandanı nerede, onu söyle bana." "Orada, evde." "Kumandan orada olamaz, yalan." "Yalanın ortaya çıkınca ne yapacaktım seni, onu söyle bana. Çekeyim mi tetiği şimdi, ha, çekeyim mi?" "Ağam, gözünü seveyim, vurma beni. Söylediklerim yalansa muhtarın yalancısıyım. Muhtar gönderdi beni. Ne öğütlediyse onu söyledim." "Tüh, Allah belanı versin. Bayağı da inanmıştım jandarma mandarma hikayesine. Ne yapayım şimdi seni? İlk kurşunda devirsem köyü ayağa kaldırmış olacağım. Salıvermeye de gönlüm razı olmuyor. Sallandırayım mı şu ağaca?" "Ayağının turabı olayım ağam. Ben bu köyün korucusuyum. Benim amirim de kumandanım da muhtar. Ne emir verdiyse onu yaparım ben. Köyün namusu ondan sorulur. Bir bildiği olmasa göndermezdi. Dedi ki, eğer aksilik edip de gelmezse benden selam söyle. Temel reis rahmetlik oldu, Sabri'yi bana bıraktı. Gayrı babası da atası da benim. Gelip görsün beni de gene bildiğini işlesin," dedi. Gecenin ayazında Reşit'in ensesine değen soğuk namlu birden kaymış. Sabri'nin elindeki mavzerin ucu ayaklarının burnuna düşüvermişti. Dikliğini yitirmiş bir sesle sordu. "Yatmadı mı daha Ali Efendi?" Bu bir soru değildi ama sormuştu işte. Ne yapacağını kendisi de bilmiyordu daha. Ali Efendi'ye gitmek teslim olmak mı demekti? Hem onunla görüşür hem bildiğini okuyabilirdi gene de. Samsun'dan sevkiyattan ayrıldığı günden beri kafasını kurcalayan bir soru vardı. Sordu açık açık. Ben asker kaçağıyım öyle mi? Reşit üzerine almamıştı bu soruyu. Eğer bu soru sırf kendisine sorulmuş olsaydı ne cevap verebilirdi? Kendi kurşunuyla yere serilen Halit Sabri ile bir olabilir miydi? Söyle dedi Sabri. Ne diyorlar köyde bana? Asker kaçağı mı diyorlar? Ne desindi Reşit? Köylünün dediğinden ona neydi? Kendisinin dili varmıyordu Sabri'ye asker kaçağı demeye. Bana kalırsa kaçak değilsin sen. Köylü ne diyor sen onu söyle. Köylü mü? Köylü öyle diyor. Ne diyor be? Kaçak diyor, asker kaçağı. Askerlik mi kalmış? Yenilmişiz, Çanakkale gitmiş, Enver Paşa gitmiş, Cemal Paşa, Talat Paşa kalmamış ortada. Benim aklım ermez ki hey ağam bu paşalara. Benim askerliğim Balkan Harbi'nde bitti. Bu paşalar yeni yeni duyuluyordu o zamanlar. Ben hiçbirini görmedim bu kolumun yüzünden. Şube askeri olmasaydım da benim de kopsaydı kolum. Depoyu beklettiler boyuna bana. Bizim şube reisine cepheye gönder beni dedikçe sen bana lazımsın dedi boyuna. Ne yapacaktı beni bilmem. Aklını takalarla bozmuştu. Yelken kullananlardan, kürek çekenlerden çok hoşlanırdı. Ben Karadenizliyim ama hoşlanmam denizden. Bilirim ondan babamın neler çektiğini. Neyse yürü gidelim de Ali Efendi ile konuşalım bunları. Adam yüzüne hasret kaldım 1,5 aydır dağda bayırda. Zincire bağlı akbaşın yanından geçtiler. Bir iki kez havlamadan sonra hayvanın susu vermesi dikkatini çekmişti Sabri'nin. Ulan akbaş dedi. Beni mi tanıdın yoksa Reşit'i mi? Kokusundan da sesinden de Sabri'yi tanıdığı belliydi. İki bulutun arasına sıkışan ayın sönük ışığında bile dostça kuyruk salladığı belli oluyordu. Cızık cızık çıkardığı seslerden henüz unutamadığını belirtmeye çalışıyordu. Hey anam dedi. Bizim Halime ile Memiş'ten daha yakın bir hayvan bana. Oğlumken gelip bir boynuma sarılmadı hayta. Suçun onlarda olmadığını biliyordu ya gene söyleniyordu işte. Kaçaklık ona insanlar için yanlış düşünceler aşılamış olacaktı. Hem sevgi, hem kuşku, hem de biraz tiksinti. Kiminden korkuyor, kimini küçümsüyor, kimine de düşmanlık besliyordu. Şu Reşit'e karşı bile bu duygulardan birer parça vardı içinde. Ama ne korkusu korkuya benziyordu, ne içini dökmek istediği bir sevgiye. Bir bunalım içindeydi 2 aya yakın bir zamandır. Öyle bir tedirgindi ki karnını doyurup bir sıcak yatağa girse de çıkmasa bir daha. Cezaevinin duvarları arasında uyanmış gibiydi. Önünde bir uçtan bir uca Karadeniz uzanıp gitse de arkasında dereleri tepeleriyle, köyleri kentleriyle Anadolu sıralanıp gitse de zincire vurulmuş bir tutsaktan farksız görüyordu kendini. Nereden geliyordu bu yalnızlık, kimsesizlik, çaresizlik duygusu? Elindeki mavzerin sıra sıra fişeklerin verdiği özgürlük bile dağıtamıyordu bu yalnızlığı, bu güvensizliği. Merdiven başında bekleyen muhtarın elini öptü. Biliyordum geleceğini, dedi Ali Efendi. Jandarma masalına kızacağını da biliyordum ya, köy ihtiyar heyeti böyle karar verdi. Gözünü korkutalım da gelsin teslim olsun dedi. İhtiyar heyete sözünü duyunca olduğu yere çakılıp kalmıştı genç adam. Heyetin karşısına çıkacağımı bilseydim gelmezdim bu eve dedi. Gene de ben onların yanına çıkmadan elini bir kere daha öpüp ayrılabilirim. Ali Efendi bir eli sakalında, yolladım onları dedi. Baş başa konuşacağım seninle. Bir muhtar gibi değil, kendimi temel reisin yerine koyarak. Sabri kapısı arkasına kadar açık duran bir odaya doğru yürüdü. Buyur da konuşalım dedi. Seni muhtar olduğundan çok babamın dostu olarak sayarım ben. Sağ ol. Muhtar az önce oturduğu binderi Sabri'ye bırakarak geçti karşısına. Esasını ararsan dedi. İhtiyar heyeti de haklı. Onlara da karakoldan böyle öğütlediler. Bugün öğütle korkutmayla yürütülen işler bir gün gelir zorlan yürütülür. Aklı başında olanlar durumun bozukluğunu görüp de aldanmamalı. Sabri sözün dönüp dolaşıp can alacak bir kesime girmesini bekliyordu. Ali Efendi birden geri verdi konuya. Halime gibi bir kadının kocası kaçak olarak dolaşamaz bu köyde. Çekip gidecektim zaten, dedi Sabri önüne bakarak. Nereye gidecektin? Gideceğin yeri hiç düşündün mü? Kaçmayı düşündüğüm zaman gidecek yeri de düşünmüştüm. Ama şimdi birçok şeyler değişti. Daha doğrusu o zamanlar zaten değişmişti de ben yeni yeni öğreniyorum. Bizi padişahın adamları düşmana teslim edesilermiş. Haklısın oğlum. Biz buralarda olanın bitenin pek farkında olmadan yaşıyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa Moskov gemileri kumda kızak üstünde yatan gemileri artık topa tutmuyorlar. Biten bir şey var ama harp mi bitti, düşmanların cephaneleri mi bitti, güçleri kuvvetleri mi bitti belli değil. İşte bu yüzden ben de sen ben neyiz ki bu patırtıda? Hepimiz bir araya gelirsek bir güç oluruz ancak. Bir şeyler dönüyor ortada. Neredeyse İstanbul'a düşman gemileri girecekmiş. İstanbul'a İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı girdi mi çekiver kuyruğunu. Padişah padişahlığını sadrazam sadrazamlığı yapabilir mi o zaman? İyi söyledin ya Ali Efendi amca, ben kimin askeri olacağım? Milletin askeri. Ben Haşim Bey'le görüştüm. Yakında çok şeyler olacak dedi. Şimdiden hazır olalım. Yani dedi Sabri, Haşim Bey'e gidip teslim olursam... Söz kendiliğinden tam istediği yere gelmişti. Hemen teslim olursan seni Kastamonu'daki alaya yollayacak, dedi muhtar. Sabri toparlanıp birden kalktı ayağa. Perdesi inik pencerenin önüne doğru yürüdü. Perdenin ucunu kaldırdı. Ortalık ağarmaya yüz tutmuştu. Horoz sesleri uzaklı yakını duyulmaya başlamıştı bile. Ali Efendi amca, dedi. Beni sen götürüp teslim edeceksin şubeye. Yolda çevirmeye kalkışırlarsa onlara da bana da yazık olur sonra. Mavzerini fişekleriyle birlik bana bırakırsan hemen çıkarız yola. Ben kısrağa binerim, sen yanında yürürsün. Elinden düşürmediği mavzerinin mekanizmasını şakırtıyla çekti. 5 mermiyi de teker teker boşalttı avucuna. 5'ini de bağına geçirip fişekliğine yerleştirdi. Çaprazlama bağlanmış 2 fişekliği de çözüp çıkardı omuzlarından. Önce tüfeğini uzattı. Buyur muhtarım, dedi. Bu tüfeği izinli izinsiz 3,5 yıldır kullandım. İzinli kullandığım yıllar hariç kimsenin canını yakmadım. İşte tam 122 mermisi de burada. Bildiğini yap. Af çıkarırsan karıma, oğluma, bütün köylülerime namussuz bir adam olmadığımı söylersen sağlığına dua ederim. Ali Efendi oturduğu minderden kalktı. Genç adamın sırtını sıvazladı. Bana güven Sabri oğlum, dedi. Baba dostuyum ben. Yeni yaptığım çarıklarımı çekeyim ayağıma, bekle biraz. Ulan Hüseyin, getir çoraplarımı.